Mesnevi'den seçmeler.
Merhaba sevgili dinleyiciler, Mesnevi'den seçmeler başladı. Programı Osman Kayaer hazırlıyor, yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı. Teknik masada Mehmet Kasar sesimizi sizlere ulaştırıyor, mikrofonda ben Sümeyra Çiftçi. Ve Sayın Osman Kayaer ile birlikteyiz. Değerli hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar Sümeyra Hanım, hoş bulduk.
Hocam bu hafta da vahiy katibinin bana da vahiy geliyor demesi hikayesiyle devam ediyoruz.
Evet.
Vahiy katibine vahyin ışığı vurunca ayeti Peygamber Aleyhisselam'dan önce okuması ve bana da vahiy geliyor diyerek dininden dönmesi. Osman'dan önce bir katip vardı. Vahiy yazmaya gayret ederdi. Peygamber kendisine vahyedilen ayetleri söyledi mi o hemen kağıda yazardı. Vahyin ışığı katibe vurunca gönlüne bazı hikmetler doğardı. Peygamberin söyledikleriyle içine doğanlar aynı olunca yoldan çıkıp Peygamber ne söylüyorsa benim gönlüme de o doğmakta dedi. Düşüncesinin ışığı peygambere vurdu, katibin canına Tanrı'nın kahrı gelip çattı. Hem katiplikten çıktı hem dinden. Kinlenip Mustafa'ya ve dine düşman oldu. Mustafa, ey inatçı kafir, nur senden senin için şimdi kapkara kesildin. Eğer Tanrı ırmağının kaynağı olsaydın böyle bir kara suyun bendini açmazdın dedi. Şunun bunun yanında namusum iki paralık olmasın düşüncesi ağzını bağladı. Bu yüzden içten yanıp yakılıyordu. Fakat şaşılacak şey ki tövbe de edemiyordu. Ah ediyordu fakat ah etmesi faydasız. Kılıç gelmiş, kelleyi uçurmuştu.
Evet Sümeyra Hanım, Mevlana Hazretleri burada yeni bir bahisle aslında hikayelerin arasında biliyorsunuz sürekli yaptığı bir iş. Yeni bir bahisle karşımıza çıkıyor ve burada aslında İnsanların Müslüman olmakla ya da bir Mürşid-i Kamil'in eteğine sarılmakla işinin bitmediğini, işini kurtulmadığını, ölünceye kadar imtihanın devam ettiğini anlatmak sadediyle çok köklü bir misalle, çok önemli ve derin bir misalle karşımıza çıkıyor. Ve Hazreti Peygamber'in vahiy katiplerinden olan Abdullah bin Sa'd bin Ebi Serh'in hikayesini anlatıyor. Şimdi bu zat, yani Abdullah bin Sa'd bin Ebi Serh, Hazreti Osman'ın süt kardeşidir. Hazreti Osman'ı zannediyorum dinleyicilerimizin büyük bir kısmı bilirler. İşte İslam'ın 4. halifesi ve Hazreti Peygamber'in birisi vefat edince diğer kızını verdi. İki kızıyla evlenmiş damadı. Bu yüzden de biliyorsunuz Zinnureyn diye isimlendirilir. Hı-hı. Hazreti Peygamber'in kızıyla evlendiği için. Bunun süt kardeşi bu Sa'd bin Ebi Serh. Şimdi bu vahiy katipliği yapıyor Mekke'deyken. Onun başından geçen bir hadiseyi Hazreti Mevlana bize anlatarak katip olacak kadar Hazreti Peygamber'e yaklaşmış bir insanın bile ayağının kayabileceğini, dilinin sürçebileceğini ve kalbinin başka istikamete kayabileceğini misal olarak bize anlatarak kendimize mukayyet olmamızı, kendimize sahip çıkmamız gerektiğini, hani ben oldum, bu iş bitti, artık ben doğru yola girdim, bu doğru yolda ben devam olurum, dost doğru giderim düşüncesine kapılıp da kendimizi salıvermememiz gerektiğini anlatmaya gayret gösteriyor. Bu zatla ilgili olarak biraz malumat vermekte fayda var. Biraz önce ifade ettik, Hazreti Osman'ın süt kardeşidir. Ve Hazreti Osman'ın süt kardeşi olduğu için de Hazreti Peygamber'e yakınında bulunuyor ve vahiy katipliği yapıyor. Ancak bir ayet-i kerime nazil olduğundaki Müminin suresi 12. ile 14. ayetleridir bunlar. Bu ayetin son kısmında bir şey de kendisine gelen kısımla ilgili olarak zihninde canlanan şey Hazreti Peygamber'in söylediğinin aynı olmasından dolayı yolun şaşırıveriyor. Şimdi aslında buradan biraz bahsetmek lazım. Kur'an-ı Kerim dünyadaki kitaplar arasında ezberlenmesi en kolay olan kitaptır. Ve yine Kur'an-ı Kerim dünyadaki kitaplar açısından okunması ve anlaşılması en kolay olan kitaptır aynı zamanda. Yani hem zordur hem de en kolaydır. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini işte Arapça bilen insanlar, o dönemin insanları tahsilli olsalar da, tahsilsiz olsalar da, herhangi bir şeyin eğitiminden geçmiş olsalar da, geçmemiş olsalar da çok rahatlıkla anlarlar ve kavrarlar. Kur'an-ı Kerim'in böyle bir özelliği var bu. Allah'ın ona has olarak vermiş olduğu bir özelliktir ki çünkü Kur'an-ı Kerim bütün insanlara hidayet rehberi olarak gelmiştir. Yani sadece tahsilli insanların, okumuş yazmış insanların anlayacağı üst düzey felsefi bir şey değildir Kur'an-ı Kerim. Bu yüzden de kolayca anlaşılabilecek bir kitaptır. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim'in kendine has da bir üslubu var. Aslında Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okuyan insanlar bile bir süre sonra ne yaparlar? Onda bir ünsiyet peyda ederler ve okurlarken özellikle ayetlerin son kısımlarına geldikleri zaman metni görmeseler bile o metni görmüş gibi okuyuverirler ve o metin akar gider. Çünkü bu Kur'an-ı Kerim'in mucize olmasıyla ilgili bir şeydir. Allah'ın ona öyle bir yük vermesi, öyle bir özellik vermesiyle ilgili bir durumdur. Ve bu durum aslında bugün de geçerliliğini muhafaza ediyor. Şimdi buraya baktığımız zaman ayet-i kerime şöyle diyor, söylüyor. Tabii Türkçesini, Türkçe mealini vereceğiz. Müminin suresi 12. ve 14. ayetleri şöyle. Biz insanı çamur hüzmesinden yarattık. Sonra onu bir nütfe olarak sağlam bir rahme yerleştirdik. Sonra nütfeyi alakaya çevirdik. Sonra alakı bir parça ete. Sonra bir parça eti de kemiğe çevirdik. Sonra da kemiğe et giydirdik. Sonra bambaşka bir yaratılış ile inşa ettik. Yaratıcıların en güzeli Allah'ın şanı ne yücedir. Şimdi bu Abdullah İbni Ser ayetin son kısmı geldiği zaman Hazreti Peygamber ona söylemeden hemen bu Arapça metnini söylemekte fayda var. Fetebârekallâhu ahsenel hâlikin. Yani yaratanların en güzeli Allah'tır ifadesi ki zaten birçok ayet-i kerimenin son kısımları da böyle biter. Yani Allah'ın işte bir takım sıfatlarını zikrederek biter. Vahiy katibi olduğu için de bir ünsiyet peyda oluyor ve ayetin akışından hemen zihninde böyle bir şey doğuyor. Şimdi işte bu vahiy katibi Hazreti Peygamber söylemezden önce bunu mırıldanıyor. Bu cümleyi mırıldanıyor. Bunu mırıldanınca Hazreti Peygamber ona diyor ki onu yaz diyor. Çünkü Allah böyle vahyetti diyor. Şimdi Allah böyle vahyetti deyince bu şahıs ya demek ki bunu ben de bana da vahyoluyor. Benim içime de doğuyor ki yazabiliyorum diyor. Tabi burada aslında iki vecih söylenebilir. Yani iki vecih burada düşünülebilir. Bir, Hazreti Mevlana bu birinci vecih tercih ediyor. Yani bana da vahyoluyor, benim içime de doğuyor. Hazreti Peygamber'e gelen şey bana da geliyor deyip kibirlenme durumu söz konusu olabilir. Ki Mevlana Hazretleri bu bahsit, yani bu yöntemi tercih ediyor, bu yolu tercih ediyor. İkincisi şöyle bir şey de olabilir. Yani Hazreti Peygamber demek ki bu Allah'tan gelen bir şey değil. Ben buna ilave ettiğime göre bu Hazreti Peygamber'in kendi söylediği bir şeydir. Dolayısıyla ben de onun gibi söyleyebiliyorum tarzında bir şey de gelmiş olabilir ama Mevlana Hazretleri bunun birinci versiyonunu bize söylüyor. Hakikaten de önemli bir şeydir. Ve kendisine de vahiy geldiğini, Allah'ın da kendi içerisinde bir takım şeyler canlandırdığını düşünerek dinden dönüyor ve Hazreti Peygamber'in yanından da uzaklaşıyor ki Mevlana Hazretleri'nin ifade ettiği gibi de Muhammed Mustafa'ya da sallallahu aleyhi ve sellem düşman oluyor. Ancak bu Mekke'nin fethinde bağışlanmayanlar arasında bu adam aynı zamanda yani Hazreti Peygamber biliyorsun Mekke'yi fethettiğinde bütün insanları bağışlıyor. Yani birkaç tane insan var ki büyük suçlarından dolayı Hazreti Peygamber'e yapmış olduğu düşmanlıktan dolayı cezalandırılması gereken insanlar. Onları bağışlamıyor Hazreti Peygamber ama onun dışındaki bütün insanları bağışlıyor. Bu da affedilmeyenler arasında yani Hazreti Peygamber'e işlediği suçtan dolayı. Lakin süt kardeşi olan Osman İbni Affan bunu ne yapıyor? Hazreti Peygamber'e rica ediyor. Birkaç defa ısrarla rica ettiği için Hazreti Peygamber onu bağışlıyor. Ve bağışladığı için de geliyor tekrar Müslüman oluyor. Ve Müslüman olarak da devam ediyor geri kalan hayatına. Ancak Hazreti Osman döneminde Mısır'a vali tayin ediliyor. Mısır valisi yapılıyor bu kişi. Hazreti Osman döneminde Mısır'a vali olarak tayin edildiğinde orada da tutuyor birisini öldürüyor. Garip bir şey. Yani Osman demek ki vali olduğu için bir adamı döve döve öldürüyor. Bir suç işlediğinden dolayı mıdır başka bir sebep nedir bilmiyoruz ama birisini döve döve öldürüyor. Bunun üzerine Mısır ahalisi şeye giderek Hazreti Osman'a giderek ondan şikayetçi oluyor. Ve Hazreti Osman'ın şikayetçi olması üzerine de Hazreti Osman onu azlederek yerine Hazreti Ebu Bekir'in oğlunu Muhammed bin Ebu Bekri oraya vali olarak atıyor. Yalnız orada işte karmaşık hadiseler var. Oraya çok fazla bu mevzumuz olmadığı için oraya çok fazla girmeye gerek yok. Ama gördüğünüz gibi geri kalan hayatında da problem devam ediyor. Yani bir biçimde problem söz konusu. İşte Mevlana Hazretleri buradan hareket ederek bize şöyle bir öğütte bulunuyor. Diyor ki vahiy katibi bile olsanız, Hazreti Peygamber'in dizinin dibinde bile olmuş olsanız kibir ve müstahinlik sizi her an yoldan çıkarabilir. Çünkü imtihan ölünceye kadar devam ediyor. Yani insan akıl bali olduktan vefat edinceye kadar imtihanı devam ediyor. O yüzden biz artık bundan sonra günah işlemeyiz, bundan sonra kötülük yapmayız, bundan sonra yoldan çıkmayız diye düşünmemek lazım. Her an tedirgin bir biçimde bulunmak lazım. Yani istim üzerinde derler Anadolu'da. İstim üzerinde bulunmak, yani diri olmak gerekiyor bunun içinde. Ve Mevlana Hazretleri bize bu misali vererek diyor ki bunu böyle söylememiz lazım. Şimdi buradan hareket ederek şunu da söyleyelim. Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet-i kerime var. Diyor ki dikkat edin, o aldatıcı sizi Allah ile kandırmasın. Şimdi Allah ile kandırmak da her zaman var olan bir şey. Karşımızda olan bir insan için bir problem olarak var. Ve bu Allah için kandırma biçimi, bu kandırıcı kim olabilir? Dünya olabilir. Dünya hayatı bizi kandırıyor olabilir. Şeytan kandırıyor olabilir. Şeytanlaşmış diğer insanlar kandırıyor olabilir. En tehlikelisi de kendi iç bünyemizdeki, yani nefsimizin bizi kandırıyor olması, hevamızın bizi kandırıyor olması, ki bu zaten büyük bir tehlikedir. Zaten Mevlana Hazretleri de biraz sonra ondan da bahsedecek. Yani iç dünyamızın, kendi kendimizi kandırmamızın ve kendi kendimizin başımızı belaya sokmamızın kötülüğünü bize teferruatlı biçimde de anlatacaktır. O yüzden de biz ne yapmamız lazım? Kendimizi kandırabilecek, Allah ile kandırabilecek ya da Allah'ın merhametiyle kandırabilecek özelliklerden uzak durmamız gerektiğini hatırlatmakta fayda var.
Evet. Tanrı ar ve hayayı yüzbaz manarlığında yapmıştır. Nice kişiler bağlanıp kalmıştır. Kibir ve küfür o yolu öyle bağlamıştır ki ekâbir ve kâfir açıkça ah edemez bile. Allah boyunlarına tasmalar bağladık, başları yukarı kalkıktır, indiremezler dedi. Önlerine ve arkalarına manialar koyduk, gözlerini perdeleyip örttük buyurdu. Fakat onlar o perdenin farkında bile değildirler. Çünkü kaza ve kader bilinmez. Senin mürşidin asıl mürşidi görmene ve sözünü dinlemene mani olmaktadır. Nice kafirler vardır ki din sevdasındadırlar. Fakat kibir onların manialarıdır. Bu gizli bir bağdır ama demirden beter. Demir bağ ancak balta kırar. Demir bağ kırmak mümkündür. Fakat kalpten bağlanan bağ kimse çare bulamaz. Bir adamı arı sokarsa tabiatı derhal o kötülüğü gidermek için uğraşmaya başlar. Lakin bu arı senden meydana gelmedir. Böyle olunca da gam kuvvetlenir. İçimden bunu açmak, iyice anlatmak geliyor ama ümitsizlik verir diye korkuyorum. Hayır, ümitsizlenme. Sevin o her feryada yetişen Allah'a feryat et. Ey affetmeyi seven Tanrı, bizi affet. Ey eskimiş nasır illetinin bile hekimi, bizi bağışla.
Evet, şimdi Mevlana Hazretleri bu Vay Katibi'nden hareket ederek bize dersler vermeye ve öğütler vermeye devam ediyor. Diyor ki, Tanrı ar ve hayayı yüz batman ağırlığında yapmıştır. Nice kişiler bağlanıp kalmıştır. Yani şimdi burada şunu bize söylüyor Mevlana Hazretleri. Allah'ın karşısında ar ve haya eden, yani onun karşısında edep takınan insan ne yapamaz? Çizgiden çıkamaz, onun dışına çıkamaz. Ayrıca sadece Allah'ın karşısında değil, Allah'ın gönderdiği peygamberler karşısında da ne yapmak lazım? Ar ve hayaya takınmak lazım. Yani haya etmek lazım. Onlardan utanmak lazım. Onların yanında büyüklenmemek lazım. Kendimizin bir şey olduğunu zannetmememiz lazım. Eğer ar ve hayayı işte Hazreti Mevlana diyor ki yüz batman ağırlığında yapmıştır. Hakikaten haya sahibi olan insan ne yapacaktır? Kendini bilecektir ve kendinden büyük insanların yanında, kendinden büyük varlıkların yanında da gurur ve kibire kapanmayacaktır. Ancak kibir ve küfür, yani büyüklenme ve gerçeğin üzerine örtme öyle bir hastalıktır ki nice ekabir, yani kibirlerine kibirli insan ve kafir açıkça ah edemez bile. Aslında normal şartlarda iyiliğe doğru gelmesi gereken insanlar var. Ama onların kibirleri ve kendilerini müstahni görmeleri İslam olmalarına ya da bir işte İslam karşısında diz çökmelerine mani oluyor. Biz toplumda böyle insanları görüyoruz. Halbuki neticede insan dediğin nedir ki? Yani işte 60-70 yıl, bilemedin 80-90 yıl yaşayan bir varlıktır. Ve hele hele yaşımız 50'den 60'tan sonra gücümüz ve kuvvetimiz gittikçe düşüyor. Dolayısıyla gücümüz, kuvvetimiz düştüğü zaman kendimize yetecek, kendi ihtiyaçlarımızı karşılayacak takatimiz bile kalmıyor. Bunu göz önünde bulundurduğunuzda kibirlenmenin, büyüklenmenin, gerçeği kabul etmemenin hiçbir anlamı yoktur. Yani akıllı bir insanın yapacağı bir iş değildir. Ve bununla ilgili olarak Mevlana Hazretleri şu iki beytte Yasin suresinin 8 ve 9. ayetlerine telmihte bulunuyor. Yani atıfta bulunuyor. Diyor ki Mevlana, Allah boyunlarına tasmalar bağladık. Bağları yukarı kalkıktır, indiremezler dedi. Önlerine ve arkalarına manialar koyduk, gözlerini perdeleyip örttük buyurdu. Bu Mesnevi'nin beyti. Bir de ayet-i kerimeye bakalım. Ayet-i kerimelerde şöyle buyuruyor Yüce Rabbimiz. Biz onların boyunlarına halkalar geçirdik ki çenelerine kadar dayanır. Bu yüzden kafalarını eğemezler. Önlerine ve arkalarına setler çektik artık göremezler. Şimdi bu Yasin suresinin ilk ayetleridir bunlar. Gördüğünüz gibi aşağı yukarı bu ayetlerin aynısını edebi bir dille Mevlana Hazretleri söylüyor. Buradan bir kere daha hatırlatmakta fayda var. Biz sürekli bu programlarımızda onu vurguluyoruz. Mevlana'yı Mevlana yapan Kur'an-ı Kerim'dir. Mevlana'yı Mevlana yapan Hazreti Peygamber'in sünnetidir. Bu ikisi olmasaydı eğer biz bugün ve belki binlerce insan Mevlana diye bir insandan etkilenmeyeceklerdi ki biraz sonra zaten ilerleyen bölümlerde Mevlana Hazretleri bunu bize başka misallerle de anlatacak ve biz şunu bilmemiz lazım. Kur'an-ı Kerim'i bilmemiz gerektiğini, Hazreti Peygamber'in sünnetini bilmemiz gerektiğini asla unutmamamız lazım. Yeri gelmişken şunu söyleyelim ki Türkiye'de insanlar en çok Yasin suresini okuyorlar. Yani işte hem önemli günlerimizde Yasin suresi okuruz, özellikle cenazelerde Yasin suresi okuruz ama maalesef Yasin suresinde ne anlatıldığını bilmeyiz. Bilmezler bizim insanlarımız. Halbuki Yasin suresinde de başka ayette, başka surelerde de anlatılanları bilmemiz lazım. Yani Kur'an-ı Kerim'i bilmek sizin ben Müslümanım diye gezelemenin çok fazla da bir şeyi yok, anlamı yok. Hakikaten Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır ve biraz önce söylediğimiz gibi anlaması da kolaydır. Zaten Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Yani biz Kur'an-ı Kerim, yani biz Kur'an'ı kolaylaştırdık, anlayan yok mudur diyor Kamer suresinde. 4 defa tekrar ediyor aynı ifadeyi. Dolayısıyla bizim ona ilgi göstermemiz lazım. Elbette Kur'an-ı Kerim'in kendine has teknik şeyleri vardır, yöntemleri vardır, usulleri vardır. Onları bilmek gerekir ama hiç olmazsa mealen, anlam olarak, yani genel olarak neden bahsettiğini bilmemiz gerekiyor ki. Yasin suresi özellikle 2. sayfasında bu bir kasaba halkının hikayesi anlatılıyor ki bu şehirde yaşıyoruz. Ben hep o misali anlatırım insanlara. Yani Yasin suresinin 2. sayfasını anlatırım insanlara, şehirde yaşayan insanlara. Dinleyicilerimiz bakar okurlarsa Yasin suresini onlar açısından da iyi olur diye düşünüyoruz. Şimdi burada bakın Mevlana Hazretleri biraz önce bizim söylediğimiz hususu kendisi dile getiriyor. Diyor ki, senin mürşidin asıl mürşidi görmene ve sözünü dinlemene mani olmaktadır. Bakın asıl mürşid Allah'tır. Asıl mürşid Hazreti Peygamber'dir. Ondan sonraki mürşitler bizi onun yoluna götürürler. Onun yolunu bize öğretirler ve gösterirler. Kendileri bir yolları yoktur. Kendileri bir yol çizmiş değildirler. Kendileri yoktan bir şey icat etmiş değildirler. Ya ne yaparlar? Onlar Allah'ın yoluna uymuşlardır. Onlar Hazreti Peygamber'in sünnetine uymuşlardır. Ve o sünnette Allah'ın yolunu bize gösterirler. Kim? Mevlana Hazretleri bize işte burada bugün de aslında bu tasavvuf erbabının bir kısmının bir probleminden söz ediyor ki o dönemde de var. Ne yapıyorlar? Mürşidi, gerçek mürşidi görmeye mani oluyor. Gerçek mürşidi görmeye mani olduğunuzda hiçbir mürşit Hazreti Peygamber'in yerini tutamaz. Ve hiçbir mürşit Hazreti Peygamber'in Kur'an'dan bize anlattıklarını bize ne yapamaz, öğretemez. Ancak biz onlar yolunda gitmeyiz. Burada bir şey daha söylemekte fayda var. Evet biz bir yol tercih edeceğiz, ana yolda gideceğiz ama gittiğimiz insanlara, peşine takıldığımız insanlara da zaman zaman bakacağız. Yani bizi gerçek mürşitten alıkoyuyorlar mı yoksa bizi gerçek mürşide doğru mu götürüyorlar, buna da bakmamız lazım. Yani sağlama yapmamız lazım. Eğer bu sağlamayı yapmazsak da zaman zaman başımız ne yapabilir, belaya girebilir. Bu yüzden de eskiden beri bütün insanların temel problemlerinden bir tanesi sadece insanların ahlaki erdemler bakımından değil, normal gündelik hayattaki işte ilim tahsil etme söz konusu edildiğinde de bu durum söz konusudur. Yani diyelim ki matematik öğrenmek istiyorsunuz. İyi bir matematik hocası bulmanız lazım. Yani sizi matematiğin temellerini öğretebilecek, size iyi matematik öğretecek birisini bulmanız gerekiyor. Bulduğunuz hoca diye peşine takıldığınız, size matematik öğretecek insan sizi matematikten soğutuyorsa, matematik öğrenmenize mani oluyorsa o iyi bir mürşit, iyi bir hoca değildir. Aynı şey tasavvuf ekolü için de, erbabı için de geçerlidir. Ve burada başka bir mevzuya daha geliyor ki bu aslında bizim hep eskiden beri problemimizdir. Mevlana Hazretleri zamanında da demek ki bu bir problemdir ki bize anlatıyor. Nice kafirler vardır ki din sevdasındadırlar. Fakat kibir onların manileridir. Şimdi biz küfürde olan insanları ya da işte İslam'ı kabul etmeyen insanları sadece İslam'ı açıktan reddeden insanlar arasında aramamamız lazım. Evet, insanların bir kısmı açıktan İslam'ı reddediyorlar ki aslında onlar bunlara göre daha iyidirler. Çünkü hiç olmazsa açıktan reddediyorlar. Onlardan bize zarar geleceğini bildiğimiz için onlara karşı ne yapabiliriz? Tedbirli olabiliriz. Ama din sevdasında olan insanların küfürleri ve nifaklarından nasıl emin olabileceğiz? Onu nasıl halledebileceğiz? O bizim için de bir problem. Ve tabii burada daha çok kendisi için de, yani insan için de bir problem. Yani insanoğlu aslında kendisini bilir. Kendi halini bilir. Yani biz dışarıdan bakıldığında diyelim ki işte Osman Kayar olarak dindar bir adam olarak gözüküyoruz ama bakalım iç dünyamız nedir? Yani iç dünyamızda da gerçekten böyle inanıyor muyuz, inanmıyor muyuz? En azından biz kendimiz biliriz ve burada da temizliğe girmemiz lazım. Yine bununla ilgili olarak Kehf suresi 103. ayet-i kerimesi ile 105. ayet-i kerimesi şöyle buyuruyor bize. De ki yaptıkları bakımından en çok hüsrana uğrayacak olanları size haber vereyim mi? İyi iş yaptıklarını zannettikleri halde dünyadayken bütün yaptıkları boşa çıkmış olanlardır. Şimdi dışarıdan bakıldığı zaman iyi bir insandır. İyi işler de yapıyor olabilir ama iç dünyasında bir iman yoksa, iç dünyasında kalbinde bir iman yoksa o adamın bütün yaptığı işler de boşa çıkmıştır. Ve gerçek hüsrana uğrayacak orasıdır. Ben zaman zaman arkadaşlarım arasında konuşurken diyorum ya bir şu dağın arkasında bir ümidimiz var. Yani şu dağın arkası dediğimde ahirettir yani. Eğer orada da bir şey elde edemezsek vah bize diyorum. Yani bu hakikaten bir tek ümidimiz var bizim, o dağın arkası. Ama o dağın arkasına biz ne yapmamız lazım? Geçen mevzusu etti, Mevlana Hazretleri onu mevzu bahsetti. Salim bir kalp götürmemiz lazım yani. Temiz bir kalp götürmemiz lazım. Ki bu temiz kalpten kastedilen şey imanlı bir kalptir. Allah'a inanan, Allah'tan başkasının ilahlığını kabul etmeyen bir kalp götürmemiz lazım ki kurtuluşa erebilelim. Yine Mevlana Hazretleri buradan diyor ki bize bu gizli bir bağdır ama demirden beter. Demir bağı ancak balta kırar. Demir bağı kırmak mümkün fakat gaybden bağlanan bağa kimse çare bulamaz. Yani içimizde bir bağ varsa, içimizde bir engel varsa işte bunun çaresi yok. Bunu çözemeyiz. Bunun tek çaresi kendi kendimizi çözebilmektir. Kendi kendimizi ikna edebilmektir. Kendi kendimizi doğru yola iletebilmektir ki bu her zaman bir problemdir. Yani Müslüman olan insanlar işte görüyoruz, günümüzde de görüyoruz. Nice Müslüman olduğunu söyleyen insanlar var ki kötülük yapıyorlar. Yani hatta inkarcı olan insanların yaptığı kötülüklerden daha büyük kötülükler yapıyorlar. Evet. Daha büyük günahlar işleyebiliyorlar. Bu hepimiz için geçerlidir. Yani her birimiz için de böyle bir durum söz konusu olabilir. İşte burada bizim biraz kendi iç dünyamızda zinde olmamız lazım. Uyanık olmamız lazım ki ancak kurtuluşa erebilirim. Aksi takdirde eremeyiz. Mevlana Hazretleri bize bir başka misal daha veriyor. Diyor ki dışarıdan size birisi bir şey yaparsa, yani bir iğne ile zehir yaparsa ona ne yapar? Vücut hemen kendisi savunma mekanizmasını çalıştırarak engel olmaya çalışır. Hı hı. Diyelim ki bir ağrı zehir dediyse sizi, vücut ne yapar? Ona o zehre karşı tedbir alır. Ama içeridense işte o içeriden olan şeye ne yapamıyor? Çare bulamıyor. Çünkü içeriden ve her zaman İslam toplumu içinde söz konudur. Münafıklık toplumsal bir hadisedir aynı zamanda. Lakin kendi iç dünyamızda da vardır. Yani bireysel de bir tarafı da vardır. Yani fert olarak da biz kendi içimizde bir şey yapabiliriz. Yani kendimizi kandırmak için kendi kendimize de münafıklık edebiliriz. Bunun dışarıdakine bir çaresi var ama içeridekine bir çare yok. Bu yüzden Mevlana Hazretleri son olarak diyor ki bu meseleyi biraz uzatırdım ama diyor ümitsizlik olacağını düşündüğüm için fazla anlatmıyorum. Lakin diyor ümitsizliğe kapılmayın. Yine de Allah'a dua edin. Çünkü bütün duaları Allah ne yapacaktır? Kabul edecektir. Yeri gelmişken şunu söyleyeyim. Allah'ın affetmeyeceği hiçbir günah yoktur. Hı hı. Dünyadayken tabii tevbe etmek kayıt veriyor. Yani şirk de dahil olmak üzere hepsini bağışlayabilir Allah. Tevbe ettiğimiz takdirde. Şirki ahirette, müşrik olarak öldüğümüz zaman ahirette bağışlamıyor Allah. Dünyadayken geçmiş hayatımızda müşrik olsak bile tevbe edip Allah'a kabul ettiğimizde, tevhide döndüğümüzde bağışlamayacağı bir günah yok Allah'ın.
Peki çok teşekkür ediyoruz Sayın Osman Kayar. Değerli dinleyiciler, programın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Mesnevi'den seçmeler.